Ayrım 14.
O zaman ben her zaman başarılı olacağını söylerim. Ancak senin için başarı neşe ve mutluluk değil, başka bir şey. Hatta mutsuzluk bile olabilir. Sonunda mutsuz olacağını bilsen bile başarı peşinde koşarsın. Eğer başarı bize gelirse mutsuz olmaya hazır mıyız? Bizim için başarı nedir? Başarı mutluluk değil, ego övgüsüdür. İnsanların senin başarılı olduğunu söylemesidir. Her şeyini kaybetmiş olabilirsin. Ruhunu kaybetmiş olabilirsin. Neşeye neden olan o masumiyeti kaybetmiş olabilirsin. Seni ilahi noktaya yaklaştıran o huzuru, sessizliği ve dinginliği kaybetmiş olabilirsin. Hepsini kaybedip bir deli olmuşsundur. Ama dünya senin başarılı olduğunu söyleyecektir. Dünya için başarı ego övgüsüdür. Benim için değil. Benim için başarı mutluluktur. Kimsenin seni tanıyıp tanımaması önemli değil. Başkalarının seni tanıması ya da hiç bilinmeden, duyulmadan, fark edilmeden yaşamak hiç önemli değildir. Ancak eğer mutluysan, başarılı olmuşsun demektir. Bu ayrımı unutma. Çünkü birçok insan sadece dünyevi başarılar için iç rehberlerini bulup sezgisel olmak ister. Onlar için iç rehberleri bir öfke kaynağından başka bir şey olamaz. En başta onu bulamazlar. Sonra bulsalar bile hep mutsuz olacaklar. Çünkü onların hedefi dünya tarafından tanınmaktır. Ego tatminidir, mutluluk değil. Zihnin berrak olsun. Başarı düşkünü olma. Bu dünyada başarı aslında en büyük başarısızlıktır. O yüzden başarılı olmaya çalışma. Yoksa çok mutsuz olursun. Mutlu olmaya çalış. Her an daha fazla mutlu olmayı düşün. O zaman bütün dünya senin başarısız olduğunu söyleyebilir. Ama sen başarısız olmayacaksın. Mutluluğu yakalayacaksın. Bu da arkadaşlarının, ailesinin, eşinin, babasının, öğretmenlerinin, toplumun gözünde başarısız bir insandı. O bir hiçti. O dilenci olmuştu. Bu ne biçim bir başarıdır? Harika bir imparator olabilirdi. Bunun için gerekli niteliklere, kişiliğe ve zihne sahipti. Büyük bir imparator olabilirdi. Ama o dilenci oldu. O başarısızdı. Ama ben sana o başarısız değildi diyorum. Eğer bir imparator olmuş olsaydı asıl o zaman başarısız olurdu. Çünkü gerçek hayatı ıskalardı. Bodhi ağacı altında ulaştığı gerçekti. Kaybettiği şey ise sahte. Gerçek hayatta iç yaşamında başarılı olursun. Sahte hayatta ise bilemem. Eğer sahte dünyada başarılı olmak istiyorsan kurnazlık, akıl, rekabet, kıskançlık ve şiddet içinde çalışanların izinden git. Onları izle. İç rehber sana göre değil. Eğer dünyevi bir şeyler kazanmak istiyorsan o zaman iç rehberine kulak asma. Ama sonuçta bütün dünyayı kazanmış olmana rağmen kendini kaybetmiş olursun. İsa, bir insan ruhunu kaybettikten sonra bütün dünyayı fethetse ne olur der. Sen kime başarılı diyeceksin? Büyük İskender'e mi yoksa çarmıha gerilen İsa'ya mı? O yüzden eğer ve bu eğerin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Eğer dünyayla ilgiliysen o zaman iç rehber sana kılavuz olamaz. Eğer varlığın iç boyutlarıyla ilgiliysen o zaman sadece iç rehber sana yardımcı olabilir. Şiire önem ver. Batı dillerinde birçok şey ifade edilemez. Çünkü doğulu yaklaşımda gerçek, temelde, özünde çok farklı bir şeydir. Bazen aynı şeye, doğuya ya da batı mantığıyla baktığında yüzeyde sonuçlarının aynı göründüğünü düşünebilirsin. Ama olamazlar. Eğer biraz daha derine inersen, biraz daha derine kazarsan çok büyük farklılıklar göreceksin. Sadece sıradan farklılıklar değil, olağanüstü farklılıklar. Daha geçen gün büyük zen ustası Basho'nun ünlü haikularını okuyordum. Batı zihni ya da batı tipi eğitim görmüş bir zihin için çok güzel şiirlere benzemiyor. Artık bütün dünya batı tipi eğitim alıyor. Doğu ile batı arasındaki fark eğitim söz konusu olduğunda ortadan kalkmıştır. Onu sessizce dinle. Çünkü senin harika şiir dediğin bir şey değil. Ancak derin bir anlamı var ve bu çok daha önemli. İnanılmaz bir şiirselliği var ama bunu hissetmek için çok ince olman gerekir. Onu entelektüel olarak anlayamazsın. Ancak sezgiyle anlaşılabilir. İşte haiku şu. Dikkatle baktığım zaman çitin yanında yeşeren bir nazunya görüyorum. Şimdi ortada büyük bir şiirsellik gözükmüyor ama biraz daha sempatik bakalım. Çünkü Basho başka bir dille çevrilmiştir. Kendi dilinde tamamen farklı bir doku ve lezzete sahiptir. Nazunya sıradan bir çiçektir. Yolların kenarında kendiliğinden büyüyen bir otsuz çiçektir. O kadar sıradandır ki kimse bakmaz bile. O değerli bir gül değildir. Nadir bulunan bir lotus değildir. Bir göl üstünde yüzen nadir bir lotusun güzelliğini görmek kolaydır. Bir mavi lotusu nasıl göremezsin? Bir an için onun güzelliğine kapılmaya mahkumsun. Ya da güneş altında rüzgarla dans eden güzel bir gül. Bir an için sana sahip olur, olağanüstüdür. Ama Nazunya sıradan, adi bir çiçektir. Bakıma ya da bahçıvana ihtiyaç duymaz. Her yerde kendi kendine büyür. Bir Nazunya'ya dikkatle bakmak için bir meditasyoncu gerekir. İnce bir bilinç gerekir. Aksi halde onu kaçırırsın. Görünür bir güzelliği yoktur. Onun güzelliği derindedir. Onun güzelliği sıradandır. Ancak o sıradanlık olağanüstülüğü barındırır. Nazunya'da bile ona kalbinle bakmadığın sürece göremezsin. Basho'yu ilk okuduğun zaman çitin yanında yeşeren Nazunya'nın şiire konu olacak ne önemi var diye düşünürsün. Basho'nun Japonca şiirindeki son hece olan kana ancak bir ünlem işaretiyle çevrilebilmiştir. Çünkü onu çevirmenin başka bir yolu yoktur. Kana'nın anlamı hayret ettimdir. Şimdi güzellik nereden geliyor? Nazunya'dan mı geliyor? Binlerce insan o çitin yanından yürüyüp geçmiş ve kimse dönüp o küçük çiçeğe bakmamıştır. Basho ise onun güzelliğinden büyüleniyor ve başka bir dünyaya ışınlanıyor. Ne oldu? Burada etken Nazunya değil. Yoksa herkes onu fark ederdi. Asıl etken Basho'nun görüşüdür, açık kalbidir, empatik vizyonudur, meditasyona hazır olmasıdır. Meditasyon simyadır. Herhangi bir metali altına çevirir. Bir Nazunya'yı lotus çiçeğine dönüştürür. Dikkatle baktığım zaman. Dikkatle kelimesinin anlamı farkındalıkla, tüm varlıkla, meditasyonla, sevgiyle, duyarlılıkla demektir. Biri umarsızca bakabilir ve o zaman bütün olayı kaçırır. Dikkatlice sözcüğü bütün anlamlarıyla hatırlanmalıdır. Ancak asıl kökeni meditasyonladır. Bir şeyi meditasyonla görmek ne demektir? Zihin olmadan bakmak, zihinsiz bakmak, bilincinin üzerinde hiçbir düşünce bulutu olmadan bakmak, ne gelip geçen bir anı ne de bir arzu, hiçbir şey, tam bir boşlukla. Böyle bir zihinsizlik haliyle baktığın zaman bir Nazunya bile başka bir dünyaya dönüşür. Cennetin bir lotus çiçeği olur. Artık bu dünyanın bir parçası değildir. Sıradanlığın içinde olağanüstülük bulunmuştur. Ve bu Buda'nın yoludur. Sıradanlığın içinde olağanüstülüğü bulmak, her şeyi o an içinde bulmak, bütünü Gautam Buda'nın ifadesiyle tathagata'dır, bulmaktır. Basho'nun haikusu bir tathagata şiiridir. Bu Nazunya'ya sevgiyle, kalpten gelen bir duyarlılıkla, perdelenmemiş bilinçle, bir zihinsizlik haliyle baktığın zaman insan şaşkınlığa uğruyor, hayrete düşüyor, büyük bir hayranlık oluşuyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu bir Nazunya ve eğer bir Nazunya mümkünse her şey mümkündür. Eğer bir Nazunya bu kadar güzel olabilirse Basho bir Buda olabilir. Eğer bir Nazunya böyle bir şiirsellik içerebilirse o zaman her taş bir mücevher olabilir. Dikkatle baktığım zaman çitin yanında yeşeren bir Nazunya görüyorum. Kana, hayret, şaşkınlığa uğradım. Güzelliğini kelimelere dökemiyorum, ancak işaret edebiliyorum. Bir haiku sadece ima eder, sadece dolaylı yoldan işaret eder. Benzer bir durum Tennyson'un ünlü şiirinde görülür. Bu ikisinin karşılaştırılması sana çok yardımcı olacak. Basho sezgiyi temsil eder. Tennyson ise aklı. Basho doğuyu temsil eder. Tennyson ise batıyı. Basho meditasyonu, Tennyson ise zihni. Birbirine benzeyebilirler. Ve bazen Tennyson'un şiiri daha şiirsel görünebilir. Çünkü Basho'ya oranla daha doğrudan ve belirgin anlatır. Çatlamış duvardaki çiçek, seni o çatlaktan koparıyorum. Burada elimde kökün ve her şeyinle tutuyorum. Küçük çiçek, ama eğer seni bir anlayabilsem, kökünle ve her şeyinle ne olduğunu bilsem, o zaman Tanrı'yı da ve insanı da bilirim. Güzel bir şiir ama Basho ile kıyaslanamaz. Tenso'nun nerede farklılaştığını görelim. İlk olarak çatlamış duvardaki çiçek, seni o çatlaktan koparıyorum. Basho çiçeğe sadece bakıyor, onu koparmıyor. Basho'nunki pasif bir farkındalık. Tenso'nun ise aktif ve vahşi. Sonuçta eğer bir çiçek seni etkilemişse onu koparamazsın. Eğer bir çiçek kalbine ulaştıysa onu nasıl koparırsın? Koparmak onu yok etmek, öldürmek demektir. Bu bir cinayettir. Kimse Tenso'nun şiirini bir cinayet olarak görmez ama öyledir. Bu kadar güzel bir şeyi nasıl yok edebilirsin? Ama zihnin böyle işler, her zaman yıkıcıdır. Sahip olmak istiyor ve sahip olmak sadece yıkımla mümkündür. Unutma, ne zaman bir şeye ya da bir kişiye sahip olursan o şeyi ya da kişiyi yok edersin. Bir kadına sahip mi oluyorsun? Onun güzelliğini, ruhunu yok ediyorsun. Bir erkeğe mi sahipsin? O artık bir insan değildir. Onu işine yarayan bir nesneye çevirmişsindir. Basho dikkatle bakıyor. Sadece bakıyor. Yoğunlaşmış bir şekilde incelemiyor. Sadece yumuşak, kadınsı bir bakış. Sanki Nazunya'yı incitmekten korkarmış gibi. Tenson onu çatlaktan koparıyor ve burada elimde kökünle ve her şeyinle tutuyorum, küçük çiçek. O ayrı duruyor, gözlemci ve gözlemlenen hiçbir şekilde birleşmiyor, bütünleşmiyor. Bu bir aşk ilişkisi değil. Tenson çiçeğe saldırıyor, onu köküyle birlikte söküyor ve elinde tutuyor. Zihin sahip olduğu, kontrol ettiği, tuttuğu zaman rahat eder. Meditasyon bilinci hali sahip olmakla, tutmakla ilgilenmez. Çünkü bütün bunlar şiddet zihninin birer ürünüdür. Ve Tenson küçük çiçek diyor. Çiçek küçük olarak kalıyor. Kendisi çok daha üst bir basamakta. O bir erkek, büyük bir entelektüel, harika bir şair. Hala egosunun içinde. Küçük çiçek. Basho için ortada bir karşılaştırma sorunu yok. Sanki orada değilmiş gibi kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir gözlemci yok. Burada güzellik her şeyin ötesine geçiyor. Nazunya çiçeği orada, çitin yanında yeşeriyor. Hayret. Ve Basho sadece tüm varlığıyla hayrete düşmüş durumda. Güzellik onu eziyor. Çiçeğe sahip olmak yerine çiçek ona sahip olmuş durumda. Çiçeğin güzelliğine, o anın güzelliğine tamamen teslim olmuş durumda. Küçük çiçek, ama eğer seni bir anlayabilsem diyor Tenson. Anlama saplantısı, takdir yeterli olmuyor. Sevgi yeterli olmuyor. Onu anlamak önemli. Bilginin üretilmesi önemli. O bilgiye ulaşılmadığı sürece Tenson rahat olamaz. Çiçek bir soru işaretine dönüşmüştür. Tenson için bir soru işareti, Basho için bir ünlem. Arada çok büyük bir fark var. Soru işareti ve ünlem. Basho için sevgi yeterlidir. Sevgi anlayıştır. Bundan daha anlamlı bir şey olabilir mi? Ama Tenson sevgiden tamamen mahrum, zihni orada bilgi açlığı çekiyor. Seni bir anlayabilsem, kökünle ve her şeyinle ne olduğunu bilsem. Zihin mükemmellik saplantısına sahiptir. Hiçbir şey bilinmeyen olarak kalamaz. Hiçbir şey bilinmeyen ve gizemli olarak kalamaz. Köküyle, sapıyla, her şeyiyle anlaşılmalıdır. Zihin her şeyi bilmediği sürece korkar. Çünkü bilgi güç verir. Eğer gizemli bir şey varsa hemen korkarsın. Çünkü gizemli şeyler kontrol edilemez. O gizemli şeyin içinde neyin gizli olduğunu kim bilebilir? Belki düşman, belki tehlike, belki güvensizlik. Kim bilir sana neler yapar? O bir şey yapmadan önce anlaşılmak zorundadır. Her şeyiyle bilinmelidir. Hiçbir şey gizemli olarak kalamaz. Ama o zaman bütün şiirsellik kayboluyor. Bütün sevgi, bütün gizem, bütün harikalık kayboluyor. Ruh yok oluyor, şarkı yok oluyor, coşku yok oluyor. Her şey bilindiği için hiçbir şeyin değeri kalmıyor. Her şey biliniyor, hiçbir şeyin değeri yok. Her şey biliniyor. O zaman hayatın bir anlamı, önemi yok. İkilemi görüyor musun? Zihin önce her şeyi bil diyor ve her şeyi bildikten sonra zihin dönüp hayatın bir anlamı yok diyor. Anlamı sen yok ettin ve şimdi anlam için aranıyorsun. Zihin anlamın yıkımıdır. Çünkü her şeyin bilinmesinde ısrar eder. Üçüncü kategori olan bilinemeyene izin veremez. Bilinemeyen sonsuza dek bilinemez kalacaktır. Ve o bilinemeyen hayatın anlamıdır. Bütün büyük değerler, güzellik, sevgi, tanrı, dua, önemli olan her şey Hayatı yaşanır kılan her şey üçüncü kategori olan bilinemeyene aittir. Bilinemeyen Tanrı'nın bir başka ismidir. Gizemli ve mucizevinin bir başka adıdır. Onsuz kalbinde bir merak uyanamaz ve meraksız bir kalp değildir. İçinde hayret olmadığı zamanlar çok değerli bir şey kaybediyorsun. O zaman gözlerin tozla doludur. Berraklığını yitirirler. O zaman kuş ötmeye devam eder ama sen etkilenmezsin. Kalbin heyecanlanmaz çünkü açıklamasını biliyorsundur. Ağaçlar yeşildir ancak yeşillik seni bir dansçıya, bir şarkıcıya dönüştürmez. Varlığında bir şiiri tetiklemez çünkü açıklamasını biliyorsundur. Ağaçları yeşil yapan klorofildir. O yüzden ortaya şiir kalmaz. Açıklama orada olduğu zaman şiir kaybolur. Bütün açıklamalar birer araçtır, amaç değil. Eğer bilinemeyene güvenmiyorsan bir gülün güzel olduğunu nasıl söylersin? Güzellik nerede? Gülün kimyasal bir parçası değil. Gülü istediğin kadar analiz et, içinde bir güzellik bulamazsın. Eğer bilinemeyene inanmıyorsan, bir insana otopsi yapabilirsin ama ruh bulamazsın. Tanrı'yı arayabilirsin ve onu hiçbir yerde bulamazsın. Çünkü o her yerdedir. Zihin onu ıskalayacaktır. Çünkü zihin onun bir nesne olmasını ister ve Tanrı bir nesne değildir. Tanrı bir titreyiştir. Eğer varoluşun sessiz sesiyle uyum içindeysen, tek elin alkışıyla uyum içindeysen, o zaman Hintli mistiklerin ana hat dediği şey ile uyum içindesin. Varlığın müziğiyle. Eğer gizemlerle uyum içindeysen, o zaman Tanrı'nın var olduğunu bilirsin. Hepsi bu. O zaman Tanrı varoluşla aynı anlama gelir. Ama bu şeyler anlaşılamaz. Bu şeyler bilgiye indirgenemez ve o noktada tenson can alıcı noktayı kaçırıyor. Ne diyordu? Küçük çiçek, ama eğer seni bir anlayabilsem, kökünle ve her şeyinle ne olduğunu bilsem, o zaman Tanrı'yı da insanı da bilirim. Ama hepsi bu kadar. Ama ve eğer. Başo Tanrı'nın ve insanın o ünlemin içinde olduğunu biliyor. Kana, şaşkınım, hayretler içindeyim. Çitin yanında Nazunya yeşeriyor. Belki dolunayla da, belki sabah gün doğarken Başo'nun yol kenarında sanki nefesi kesilmiş gibi kımıldaman durduğunu görüyorum. Bir Nazunya ne kadar da güzel, bütün geçmiş yok olmuştur, bütün gelecek kaybolmuştur. Aklında hiçbir soru işareti yoktur. Sadece saf bir hayret. Başo bir çocuk olmuştur. Bir çocuğun masum gözleriyle Nazunya'ya sevgiyle bakmaktadır. Ve o sevgi, o duyarlılık içinde tamamen farklı bir anlayış vardır. Entelektüel ya da analitik değil. Tenson bütün olguyu akla taşıyarak güzelliğini yok ediyor. Tenson batıyı temsil ediyor. Başo ise doğuyu. Tenson erkek zihni temsil ediyor. Başo ise kadın zihni. Tenson zihni temsil ediyor. Başo zihinsizliği. Son söz, hedefsizlik. Ayrım çok incedir ancak zihin ile kalp, mantık ile sevgi ya da düz yazı ile şiir arasındaki ayrımla aynıdır. Bir hedef sınırları çizilmiş, şekli belli bir şeydir. Yön ise sezgiseldir. Hedef yani varılacak nokta senin dışında olan bir şeydir. Tıpkı bir nesne gibi. Yön ise bir iç duygudur. Bir nesne değil, sadece senin nesnelliğindir. Yönü hissedebilir ama onu bilemezsin. Hedefi bilir ama onu hissedemezsin. Hedef gelecektir. Karar verdikten sonra hayatını ona göre manipüle etmeye, ona doğru yönlendirmeye başlarsın. Geleceğe nasıl karar verebilirsin? Sen kim oluyorsun da bilinmeyene karar veriyorsun? Geleceği ayarlamak mümkün mü? Gelecek henüz bilinmeyen bir şeydir. Gelecek sonsuz olasılık demektir. Bir hedef belirlenince geleceğin artık gelecek olmaktan çıkar. Çünkü artık sonsuz olasılığa sahip değildir. Artık sen birçok alternatif arasından birini seçmişsindir. Çünkü o bütün alternatifler açıkken gelecekti. Şimdi bütün seçenekler bırakıldığı ve sadece tek bir seçenek seçildiği için artık bir gelecek değil, geçmişin olur. Sen bir hedef belirlediğin zaman aslında geçmiş karar veriyor. Geçmişin deneyimleri, geçmişin bilgileri karar veriyor. Geleceği öldürüyorsun. Sonra bir hedef belirlenince geleceğin artık gelecek olmaktan çıkar. Çünkü artık sonsuz olasılığa sahip değildir. Artık sen birçok alternatif arasından birini seçmişsindir. Bu geleceği kaybetmenin yollarından biridir. Bir hedef üzerinde karar kılarak insan geleceği kaybeder. O zaman ölür. Bir makine gibi işlemeye başlar. Yön canlı bir şeydir, anlık bir şey. Gelecekten hiçbir şey bilmez, geçmişi bilmez. Ancak burada ve şimdi bir kalp gibi çarpar, bir nabız gibi atar. Ve bu çarpma anında bir sonraki an yaratılır. Artık sen birçok alternatif arasından birini seçmişsindir. Bu geleceği kaybetmenin yollarından biridir. Bir hedef üzerinde karar kılarak insan geleceği kaybeder. O zaman ölür, bir makine gibi işlemeye başlar. Yön canlı bir şeydir, anlık bir şey. Gelecekten hiçbir şey bilmez, geçmişi bilmez. Ancak burada ve şimdi bir kalp gibi çarpar, bir nabız gibi atar. Ve bu çarpma anında bir sonraki an yaratılır. Senin verdiğin bir karar üzerine değil. Sadece bu anı yaşadığın, bir bütün olarak yaşadığın bu anı bir bütün olarak sevdiğin için, bu bütünlük içinden bir sonraki an doğar. Onun bir yönü olacaktır. O yön senin tarafından verilmemiştir. Senin tarafından empoze edilmemiştir. Kendiliğinden olur. Sen yöne karar veremezsin. Sadece sana sunulmuş olan bu anı yaşarsın. Onu yaşarken yön belirir. Eğer dans edersen bir sonraki an daha derin bir dans olacaktır. Sen karar verdiğin için değil, sadece o an dans ettiğin için. Sen bir yön yarattın. Onu manipüle etmedin. Bir sonraki an daha dolu bir dans olacaktır ve bu böyle sürecektir. Hedef zihin tarafından tayin edilir. Yön ise yaşayarak hak edilir. Hedef mantıklıdır. Biri doktor olmak ister, mühendis olmak ister, bilim adamı ya da politikacı olmak ister. Biri zengin olmak ister, ünlü olmak ister. Bunlar hedeflerdir. Yön, o anı derin bir güven içinde yaşadığın zaman hayatın karar verdiği şey olur. Bu anı bütün olarak yaşarsan bu bütünlükten bir yenilik doğar. Bu bütünlükte geçmiş kaybolur ve gelecek şekillenmeye başlar. Bu şekil senin tarafından verilmez. Bu şekil senin tarafından kazanılmıştır. Bir zen ustası olan Rinzai ölmek üzereydi. Ölüm döşeğindeydi, bir soru sordu. Usta, sen gittikten sonra insanlar en önemli öğretinin ne olduğunu soracak. Birçok şey söyledin, birçok konudan söz ettin. Bunları bizim özetlememiz zor olur. Lütfen ayrılmadan önce bütün öğretini tek bir cümlede özetle ve biz onu bağrımıza basalım. Ve seni tanımamış olan insanlar istediği zaman onlara senin öğretinin bu özünü aktarabilelim. Ölmekte olan Rinzai gözlerini açtı ve müthiş bir zen haykırışı yaptı. Bir aslan kükremesi. Herkes şoke olmuştu. Ölmekte olan bu adamın bu kadar enerjiye sahip olduğuna inanamamışlardı. Bunu beklemiyorlardı. Bu adam tahmin edilemezdi. Her zaman öyle olmuştu. Ancak bu tahmin edilemez adamın ölmek üzereyken böyle bir aslan kükremesi yapabileceğini hiç beklemiyorlardı. Bu şok hali içinde doğal olarak zihinleri durdu. Hepsi şaşkındı. Rinzai, işte bu dedi. Gözlerini kapadı ve öldü. İşte bu. Bu an, bu sessiz an, düşünce tarafından bozulmamış bu an, bu şaşkınlığın çevrelediği sessizlik, ölüm arifesindeki aslan kükremesi, işte bu. Evet, yön anı yaşamaktan ortaya çıkar. Bu senin yönettiğin ve planladığın bir şey değildir. Kendiliğinden olur ve sen onu asla tahmin edemezsin. Ancak hissedersin. O yüzden düz yazı değil, şiir gibi diyorum. Mantık gibi değil, sevgi gibi. Bilim gibi değil, sanat gibi. Güzelliği de burada. Ürkek, bir yaprak üzerindeki çiğ damlası kadar ürkek. Nereye olduğunu bilmeden, nedenini bilmeden kaymak. Sabah güneşinde bir yaprağın üzerinde kaymak. Yön incedir, narindir, kırılgandır. Hedef egoya aittir. Yön hayata, varlığa aittir. Yön dünyasında hareket etmek için insanın tam bir güvene ihtiyacı vardır. Çünkü insan güvensizlik, karanlık içinde hareket etmektedir. Ancak karanlığın bir heyecanı vardır. Haritasız, rehbersiz, bilinmeyenin içinde yol alırsın. Her adım bir keşiftir ve bu sadece dış dünyanın keşfi değildir. Aynı anda içinde bir şeyler keşfedersin. Bir kâşif sadece nesneleri keşfetmez. Bilinmeyen dünyaları keşfederken aynı zamanda kendini de keşfeder. Her keşif aynı zamanda bir iç keşiftir. Ne kadar çok bilirsen, bilen hakkında o kadar çok şey bilirsin. Ne kadar çok şey seversen, seven hakkında o kadar şey bilirsin. Ben sana bir hedef vermeyeceğim, sana ancak bir yön verebilirim. Uyanık, hayatla ve bilinmeyenle çarpan, her zaman şaşırtıcı ve tahmin edilemez. Ben sana bir harita vermeyeceğim, sana ancak keşfetme heyecanını verebilirim. Evet, bir haritaya gerek yoktur. Keşfetmeye yönelik büyük bir arzu, büyük bir tutku gerekir. O zaman seni bırakırım. Sen kendi başına ilerlersin. Enginliğe, sonsuzluğa hareket eder ve ona güvenmeyi öğrenirsin. Kendini hayatın ellerine bırak. Güvenen insan, ölümün kapısında bile heyecan yaşayan insan, aslan gibi kükreyebilir. Ölürken bile. Çünkü o hiçbir şeyin ölmediğini bilir. O ölüm anında işte bu diyebilir. Çünkü her an işte budur. Bu hayat olabilir, ölüm olabilir, başarı olabilir, başarısızlık olabilir, mutluluk ya da mutsuzluk olabilir. Her an işte bu. Yazar hakkında. Osho'nun öğretileri hiçbir kategoriye sokulmamaktadır ve bireysel anlam arayışında toplumun en acil sosyal ve siyasi konularına kadar her konuya değinir. Kitapları yazılmamış, 35 yıl boyunca çok uluslu izleyicilere hitaben, irticalen yaptığı konuşmaların ses ve video bantlarının deşifre edilmesiyle yazıya dökülmüştür. Londra'da Sunday Times tarafından 20. yüzyılın 1000 önemli insanlarından biri olarak tarif edilmiştir. Amerikalı yazar Tom Robbins onu İsa'dan beri ortaya çıkan en tehlikeli insan olarak tanımlamıştır. Osho kendi çalışmalarında yeni tür bir insanın doğumu için uygun şartları oluşturmaya katkı yaptığını söylemiştir. Bu yeni insanı Budist zorba olarak tanımlar. Hem Yunanlı zorba gibi dünyevi zevklerden hem de Gautama Buda'nın sessiz dinginliğinden zevk alabilen bir insan. Osho'nun bütün çalışmalarında işlenen öğretiler her doğunun sonsuz bilgeliğini hem de batı bilim ve teknolojinin en yüksek potansiyelini birlikte işler. Osho ayrıca çağdaş hayatın hızlanmış temposuna kabul eden meditasyon yaklaşımını ve içsel dönüşüm bilimine yaptığı çığır açan katkılarıyla tanınmıştır. Özgün, aktif meditasyonları beden ve zihnin birikmiş stresini atmak için tasarlanmıştır. Bu sayede düşünceden kurtulup dingin meditasyon durumunu yaşamak daha kolay olur. Yazarın iki otobiyografik çalışması mevcuttur. Kitabın sonu sayfa 170, 2 Ağustos 2005.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr